Selamlar sayın dinleyenler, Beşeri Kantini'nin güzel insanları. Hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra, genelde bölümlerimiz arasında bir yıl falan atıyor herhalde Faruk Hocam. Bugün programımızın biliyorsunuz ki yıldızı Faruk Hocam burada. Hoş geldiniz hocam.
Ya başka biri olaydı da bana yıldız demen daha yüksek bir anlam ifade ederdi belki ama tek başıma olunca şimdi.
Feedbacklerden hep sen çıktın. Herkes seni beğeniyor. Ben boş konuşuyormuşum.
Öyle demeyelim de benim ayaklarımın yere basmasını sağlıyorsun diyelim.
Doğrudur.
Abi bu arada yıldızlardan bahsetmişken bak unutmuştum notlarım arasında yoktu. Bir meditasyon inzivasına girdim ve meditasyon hakkında konuşacağız. Girdiğim yerde ya Ankara Rasathanesi'nde bile ben böyle güzel bir gökyüzü görmedim. Yani yıldızları tek tek görüyorsun sanki temas edebilirmişsin gibi hissettirecek bir berraklıkta gökyüzünü kaç defa görmüşsündür. Ben ömrümde öyle bir gökyüzü görmedim. İnzivaya çekilmenin gayet münasip olduğu tenha bir yeri, şehirden çok uzak, dağ başında, tek başına bir yer yani, izole edilmiş. Öyle olunca gün doğumları ve batımları, hele ki geceleri, yani yıldızların berraklığı insanı gerçekten mest ediyor. Doğanın mucizelerine ya da insanın güzelliği takdir etme arzusuna hitap eden şeyleri yapmak için falan orada değilsin. Ama çünkü o da seni aslında dikkatini dağıtacak, meditasyon yapmaktan seni alıkoyacak, her şeyden uzaklaşmak için oradasın. Ama günden 1-2 dakikalığına falan böyle bir bakmışlığım vardı yani. Ben dedim ben böyle bir şeyi görmedim. Yani meteor yağmuru olduğunda gittiğim zaman bile böyle bir berraklıkta bir gökyüzü görmemiştim. 10 gün boyunca her gece. O yüzden hani cennetten bir köşedeymişim gibi hissettirdim. Yıldız dedin diye aklıma geldi. Hani onu da söyleyeyim.
Ben kısaca özetleyeyim. Sen yekten girdin ama Faruk Hocam bir 10 günlük bir meditasyona gitti. Yani detaylarından bahseder, neler yaptığından. Ama böyle bayağı aslında inziva diyebileceğimiz bir şey. Bu şey vardır. Neydi? Mesnevi tekkelerinde çile vardır ya. Ben ona benzemiyorum açıkçası birazcık. Bence bir alakası var. Bence güzel bir deneyim oldu senin için. Yani aslında temelde buluşmamızın sebebi de bu oldu. Çok güzel bir deneyim. Yani benzersiz denir yani sizin. O İngiltere'de ne diyorlar Faruk? Unique.
Öyle mi diyorlar?
Böyle mi diyorlar sizde? Yani temelde bunu konuşacağız. Yani hem literatürden bazı bilgiler getirdi Faruk Hocam, hem deneyimi getirdi. Valla bugün her şeyi sen getirdin, ben bir şey getirmedim. Bence genel olarak bir hayat güncellemesi yapalım. Çok uzun süreler girdiği için araya. Yani bu sefer artık konu direkt senin yaşadığın bir deneyim üzerinde. Ki ben de aslında bu konuda uzak sayılmam ya inzivaya. Yani senin bu şekilde yaptığın şekilde sistematik bir şey yapmasam da kişisel çapta inzivalar yapıyorum ben de. Yapıyordum daha doğrusu. Konuşuruz ama. Yani gene ilerleyen dönemde bunun hakkında konuşacağız. Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun? Birkaç dakika bundan konuşalım.
Ya doktoranın orta yerindeyim diyeyim. Yani tam ortasında zaten bırakıp gittim. İki dönem arasına denk getirmek biraz zor oldu inzivayı. Gündemimde de daha belirgin bir şey yok diyebilirim. Yani harıl harıl tez yazıyorum bugünlerde. Hatta düşündüğüm konulardan biri de yani insanın zihnine ilişen istemsizce konu hayatında en çok yer kaplayan şeylerde ise hani onları görmeye başlıyorsun. Ya da yer kapladığını bilmediğin ama derinlerden gelip yüzeye vuran şeyler olabiliyor. Tez konum benim bunlardan biriydi. 10 günlüğüne şimdi ortadan kaybolacağın için işleri biraz temize çıkarmak istiyorsun. Büyük bir hararetle yazdım. Son böyle yani hele ki son birkaç günde böyle nefessiz 10-12 sayfa yazmıştım. O paragraflar böyle kafamda dönmeye başladı. Bazılarını tekrar yazıyorum. Keşke şunu da söyleseydim. Böyle düşündüklerim arasındaki konuların %20'sini 25'ini falan tezim kaplamıştır diyebilirim. Ama işte doktoranın tam ortası hatta ortasında biraz geçmiş olunca sonlara doğru biraz daha hızlanmak, sona yaklaştıkça biraz depara kalkman gerekiyor. Ben o dönemime denk geldiği için biraz tesirinde kaldım. Yani bir sürü çalkantılı şey var abi. Ailedir, arkadaşlıklardır, dünya kadar drama var. Ya bunlara tek tek girmeye gerek yok. Ya doktora diyeyim orada bırakayım ya. Sen ne yapıyorsun?
Vallahi iyi ben de. Yani biraz seyahatlerim falan oldu. Sen de biz konuştuk bilmiyorum ama ben Suudi Arabistan'a gittim bir. Umre yaptım.
Gördüm. Fotoğrafı gördüm. Şoka girdim.
Yani o da bir inzivadır sonuçta yani. Ya bu arada hani burada dinleyenler yanlış anlamasın direkt. Ya işte ben işte Umre için gitmedim Suudi Arabistan'a. Ben iş için gittim. Denk geldi. Öyle bir Umre yapma fırsatı da bulduk. Farklı bir deneyimdi yani. Hiç aklımda yoktu. Bir anda kendimi Kabe'de buldum abi.
Evet.
Abi bu nedir ya? Alışverişe gittim tesadüfen birine rastladım der gibi diyemezsin yani. Kendini bulacağın bir yer değil orası.
Ya şöyle ben hani kişisel olarak bir işte ben Kabe'ye gidip umre yapmalıyım diye bir plan değildi ama nasip oldu diyelim. Hadi hani öyle bir tabir vardır ya, nasip oldu. Zaten son birkaç seneden hani meslek gereği sürekli bir yerlere gidiyorum. Yurt dışına, yani farklı farklı ülkelere gidiyorum. Geçen gün hesap ettim yıl sonu diye. 2023'te 17 ülke, 24 farklı şehire gitmişim. Yani 17 farklı ülke.
Ben İngiltere'deyim, ben sana küfrediyorum. Türkiye'dekiler hayli hayli küfrederler. Yani bu nedir ya, dalga mı geçiyorsun?
Ya abi hani şey vardır ya, bir tane laf vardır. Ölüler de zannediyor hani diriler her gün. El var ya diye.
Zenginiz diye mutluyuz mu zannediyorsun?
Yok oğlum, ne zengin. Yani ben iş için geziyorum hep de.
Abi yaşam deneyimin zengin ya.
Güzel güzel. Güzel. Yani meslek olarak zaten özellikle stratejik bir seçim yapmıştım bunlarla alakalı. Çok memnunum.
Bir de bizi aldırsaydı şimdi biz de geziyorduk.
Sen çok istedin ya işe girmeyi. Ben bir, ayrıca ikinci konu, ben nasıl aldırayım seni? Hani sen yeterli kapasite sahipsen girersin abi. Sen akademi insanısın kardeşim. Akademi. Bak ben de akademide yapamadım. Ben sana söyleyeyim. Ben senin yaptığın işi yapamam.
Ya, tabii, ben senin yani yüksek lisans doktora yaptığına şahit olsam derdim ki demek ki bu işin hiçbir ayrıcı vasfı kalmamış. Günümüzde herkes yapabiliyor der, bırakırdım zaten ben senin görseyim. O yüzden evet, herkes kendi kulvarında kalmalı.
Oğlum beni turnusol diye mi aldın Faruk?
Abi bazı şeyler tabiatı gereği turnusol özelliği taşırlar yani. Niyetlenilmeden.
Biraz artık hayatınla alakalı neyi amaçlayıp neyi planladığınla alakalı galiba bu konu, anladığım kadarıyla. Çünkü ben biliyorsun bu işlere girmeyi daha okul bitmeden zaten stratejik olarak yaklaşmıştım. İnşallah bundan sonra da öyle olur. Hatta şey, biraz böyle eş konusu da böyle oldu. Ben sana evleneceğimi söyledim mi bu arada?
Seni caydırmaya çalıştım ama iş işten geçmiş artık.
Artık 2024 yılı bekarlık için benim için son yıl sayılır. Yıl sonuna doğru. Neyse hayırlısı ya, şey değil ya hani evlilik. Bu arada hani ben böyle evleneyim diye bir evlendiğim bir şey çok, zaten ben uzun zamandır bir ilişkim vardı. İstediğim bir şey. Onu biraz daha hani yan yana gelelim. Hep birlikte olalım diye bir süreç oldu.
Tabii. Zaten halihazırda birbiriyle görüşen, birbirini seven insanların sadece biraz daha uzun süreli olarak birbirleriyle görüşmeleri ve hizmet eden bu kuruma girişinizde sizleri tebrik eder Mehmet abi. Bana sakın best man speech falan yaptırma. Çünkü bilmiyorum yani. Şarno'nun konuşmasını bilmiyorum, izledin mi? Ben sana öyle bir konuşma yaparım. Yani rezil oluruz hepimiz.
İyi fikir aslında, biliyor musun? Gerçi yani bilemedim pardon ya. Neyse onu konuşuruz ya. Birkaç farklı planım var düğünle alakalı.
Çok hazırlık yapmama da gerek yok. Çıkarım. 3-5 tane seninle alakalı komik anı anlatırım ama ikimiz de rezil olur.
Millet burada dinliyor zaten. Biz her şeyi anlatıyoruz burada. Ben anlamadım ki. 4 sene oldu açıp dinliyorum. Biz ne olduysa anlatmışız abi. Ya aslında var ya, hep burayı birlikte tuttuğumuz bir günlük gibi de görüyorum, biliyor musun? Hani evet, bir sürü konudan konuşuyoruz. Hayatın içinden, deneyimlerden, işte literatürden. Hem ben literatürden kopmuyorum. Hem hayatımızı anlatıyoruz. Bir de günlük tutuyoruz aslında.
Senin tabirinde tarihe bir not düşüyoruz.
Ya o benim tabirim değil.
Sen'den
Yanılıyorsan
duydum
söyle abi.
arkadaş, ben referans vermeden konuşacak bir insan olsam bu podcast'i yapmam zaten ya. Ben senden duydum. Dayı bir dakika, bizim başka bir bölüm yok muydu? Ayrılık üzerine biz bir bölüm yapmadık mı ya? Nerede o? Ne oldu
Duruyor.
o? Nerede duruyor?
Ben sana gönderdim. Sesleri düzenledim, gönderdim. Var bunu yayına dedim. Abi benim çok doktorasal işim var dedim bana. Doktorasal işim. Ya yani yaza denk geldi be. Yaza denk geldi, hiç şey yapamadık. Görüştük falan ya. Tatil matil olunca. Enteresandı ya. O dönemde de gerçekten ikimizde de bir ayrılık süreci vardı. Bir yayınlamasak da olur bence ya. Bilemedim şu an yani. Ama çok da güzel bölümlerdi ya. Bayağı da konuştuk. Şey de var, Drive'da var. Ben oraya yükledim. Oradan bir aldığını. Hatta şey, sesleri de güzelleştirdim artık. Dinleyenler fark edecektir. Bundan sonraki bölümleri yapay zekayı temizlettiriyoruz. Yeni dijital oyuncaklarımız diyelim. Gerçekten çok tok sesler oluyor yani. Böyle daha dinlenebilir bölümler haline geliyor. Ben 2 hafta sonra şeydeyim bu arada. Almanya'dayım. O civarlardaysan.
Lafa bak. 2 hafta sonra Almanya'dayım. O civarlardaysan. Dünya senin oyster'ın olmuş kardeşim ya. Almanya'dan insan bu şekilde bahseder mi? Bu kadar laubali bir şekilde.
Bak bunu bir ara konuşmalıyız. Benim yemin ediyorum bak, zamansal mekansal algım değişti ya. Böyle dünya çok büyükmüş gibi hissetmiyorum. Benim çok garip bir huyum var abi, uçaklarla alakalı. Şimdi mesela gideceğin yol ne kadar? 3 saat, 4 saat neyse. Ben bir uyuyorum abi. Uçak kalkmadan ben bir uyuyorum. Zaten teslim etmişiz kendimizi yani, anladın mı? Hani daha ne olabilir? Böyle otobüs gibi, yemin ediyorum uçağın dışına bile bakmıyorum bazen. Hani gece falan oluyor yolculuklar. Hiç yani böyle indi bindi gibi oluyor, biliyor musun? Hani bir buradan böyle bir yere otobüste gidersin ya, onun gibi oluyor. Bir kere bir tane çok acayip bir şey yaşamıştım. Abi yatmışım ben. Uçak kalkmış.
inmiş, taksi yapmış falan. En son yanımdaki adam dürtüyor geldik diye.
Nasıl bir uykum var?
Aslında derin uyumuyorum da uçak böyle o beyaz gürültü var ya uçakta benim. O çok hoşuma gidiyor. Şey kötü oldu aslında İngiltere çıkmasaydı Avrupa'dan falan. Vizeyle uğraşıyor sende geliş gidişlerde.
Konferans falan olmadıkça zaten eş dost görmeye yeterince güçlü teşvikler değil bunlar. Daha güçlü nedenlere ihtiyacım var hani.
Doğru. Doğru diyorsun. Daha böyle gezmeli, tozmalı ya da böyle daha uzun saçlı bir neden olmak lazım.
Tabii, olsaydı teşvik edici olurdu ama öyle bir şey yok yani.
O da olur be kardeşim.
Abi oldu, ondan da konuşacağız. Yani meditasyondan konuşunca her konuya temas etme fırsatı verecek bu bana. 10 gün boyunca ben neler yaşadım. Çünkü inziva deyince hani inzivanın nasıl bir şey olduğunu tasvir etmedik daha. Telefon yok, bilgisayar, iletişim, kitap, defter, spor. Meditasyon dışında hiçbir şeye erişimin yok. Hiçbir şey yapmaya iznin yok. Hiçbir şey yapmaya imkanın yok daha doğrusu. İznin olsa ne olacak? Günde 12 saat meditasyon yapıyorsun 10 gün boyunca. Yani toplam 120 saat. Ya ben yıllarca meditasyona çok çekimser kaldım. Ne meditasyon ne abi? Hani kelime anlamı aslında böyle bir derin düşünme diyebileceğimiz bir şeye karşılık geliyor ki bence fena bir tanım değil. Herhangi bir dini geleneğin alternatifi değil bu arada. Hani atıyorum sen Umre'ye gittin, hacı oldun artık. Bunun alternatifi olarak ben de Budist gelenekten gelen bir meditasyon yaptım falan. Ama bunlar birbirini dışlayan şeyler değil. Çünkü Budizm geleneksel anlamda bir din değil zaten. Bir öğreti diyebiliriz. Ki herkesin istifade edebildiği çok enteresan bir öğretiden bahsediyoruz. Yani hangi dine inanırsan inan ya da inanmazsan inanma. Uyguladığın takdirde vaat ettiği bütün faydaları temin ettiğini görüyorsun. Çok enteresan. Bu yüzden neye inandığın, teorik bilgi düzeyinin ne olduğu falan hiç fark etmiyor. Bunun neden böyle olduğunu açıklayacağım zaten.
Şeyi fark ettin mi? Benim Umre ile senin meditasyon aynı ana denk gelmesi. Ben bir de tarihlerini bilmiyordum ha.
Evet, aynı ana denk geldi. Ya hatta yakın bir arkadaşım bana bu aralar Türkiye'de meditasyon inzivasına çekilmenin epey ilgi görmeye başladığını söyledi. Bu da Çetin Çetindaş diye bir adam tarafından yapılıyormuş. Onun kendine ait bir yeri var herhalde. İnziva imkanı sağlıyor insanlara da yani ücreti mukabilinde elbette. Ancak benim katıldığım trendlerden bağımsız olarak asırlardır yapılagelen bir deneyimin olabilecek en minimal şekilde yapıldığı ve paranın geçer akçe olmadığı bir deneyim. Yani çok ciddi meblağlar ödemen gerekiyor. Bu bahsettiğim kişiye mesela birazcık şöyle bir baktım ve hiç adımı gözüm tutmadı zaten. Hiç güven telkin eden bir hali yok. Ama hizmet olarak yani zenginler alsınlar abi. Ne? Benim aldığım şey zaten ücretle yapılan bir şey değil yani. Ücret kabul edilmiyor. Sadece bağış kabul ediliyor. O da 10 günlük meditasyonu tamamlayan insanlar sadece bağış yapma hakkına sahipler.
Yedin, içtin, kaldın. Bunlar karşılamıyorlar mı? Destek oluyorlar mı bunlara?
Halihazırdaki öğrenciler yani benim yaptığım Vipassana meditasyonunu daha önce yapmış olanların bağışları sayesinde ben yapıyorum. Ben bağışlarsam benden sonrakiler devam edebilirler. Bu şekilde devam ediyor. Pek çok ülkede zaten en az kendilerine ait bir bazı yerlerde iki lokasyona sahipler. Defalarca gidebiliyorsun. Orada zaten her yıl 10 günlüğüne buraya gelen insanlarla da tanıştım. Kimisi 2 yılda bir, 3 yılda bir gelen var. Benim ilkti. Çok şaşırtıcı. Yani bu Hindistan'da ilk ücretsiz olarak yapılması iddia edildiği zaman o dönemki hocası tarafından. Diyorlar ki ya biz fakir ülkeyiz. Sen bunun ücretsiz olduğunu vaat edersen 10 gün boyunca yediğin önünde yemediğin ardında kalacak yer de veriyorsun insanlara. Sıcak su veriyorsun. Bütün ihtiyaçlarını gideriyorsun. Şimdi burayı yıkarlar demişler. Adam ilk bunu
Doğru,
önerdiği zaman.
doğru.
O da demiş ki geleceklerse gelsinler. Yani çünkü burada meditasyon yapmak dışında bir seçenekleri olmayacak. Başka hiçbir imkanı onlara sunmadığı için ve çevrelerindeki bütün insanlar bir ahenk içerisinde senkronize olarak yani aynı davranışları gerçekleştirdikleri bir ortamda eğer dış kapıdan mandalı gibi yani buna dahil olmadan 10 gün boyunca yiyip içip yatabileceklerse buyursunlar demiş. Suistimal edebiliyorlarsa etsinler tamam demiş yani. Suistimal eden de olmamış. O niyetle gelenler bile ikinci günden itibaren meditasyona kendilerini kaptırmışlar. Bunun 10 gün olmasının bir nedeni var. Her gün 12 saat pratiğini yapıyorsun ve ertesi gün o pratiğin üstüne yeni bir şey ekleniyor. Ve sen 10 günün sonunda Vipassana'nın nasıl yapıldığını öğrenmiş hale geliyorsun. Ama para, eğer işin içine para giriyorsa ben o işin yozlaşmamasına, temiz kalmasına çok ihtimal vermiyorum. Yani hizmet sektörünün bu kadar ayyuka çıktığı, yani diyorum 50 yıl önce ekonominin %25'ini teşkil ederken bugün %75'ini teşkil ettiği bir yerde kimsenin ahlaki gerekçelerle bunu yapıyor olma motivasyonu olamaz. O yüzden ben şahıslarla hiçbir derdim yok. Çetin Çetintaş yani onu umurumda bile değil. O olmaz yarın bir gün başka biri çıkar. Yani bu piyasanın finansallaştırılmadığı, metalaştırılmadığı, hiçbir hizmetin kalmadığı bir alemde yoga'nın bundan bağımsız kalması düşünülemez. O yüzden ben yıllarca zaten bunu söyledim. Yani kapitalizmin oyunları minvaline gelecek. Bunu biraz daha belki entelektüelize ederek açıkladığım fikirlerim vardı. Ama bilmediği şeye dair insanın böyle tepeden bakması çok kolay. İşin içine girince kazın ayağı öyle değilmiş diye anladım. Çekimserliğimin gitmeye başlamasının esas nedeni benim gibi ne dindar ne de spiritüel olan insanların, yani iki tarafta da çok bir bezi yok. Yani çok spiritüel bir tınısı, iması ve temsili var medyada bunu. Yani böyle manevi, gizemli, mistik bir şeyden bahsediliyor. Meditasyon deyince öyle dini çağrışımları olan, doğrudan dindar değilse bile. Ya ben dindar olmak için çok cooldum ama meditasyon yapabilirim diyecek beyaz üst yakalı insanların mail ettiği ve onların yani pazar yerinde onlar için tasarlanmış, onlar için piyasaya sürülmüş, bir forma büründürülmüş bir eğitim gibi meditasyon dediğin buymuş gibi. Halbuki dindar ya da spiritüel olmaya hiç ihtiyaç olmadığını anlıyorsun. Çünkü 5-6 yıl önce ben ilk defa duymaya başlamıştım. Başkent Üniversitesi'nde staj yapıyorken bu konuyu çalışan birisiyle tanışmıştım. Yani meditasyonun faydalarını işitince bu kadar beynin yapısını nasıl değiştirebilir ya meditasyon? Yani frontal korteksin işleyişini, amigdala üzerindeki kontrolümüzü nasıl bu kadar derinden etkiliyor olabilir falan. İlk böyle benim zihnime şüphe tohumları bu bulguları görmeye başladıkça atıldı. Sonra zaten lisansın 3. ve 4. yıllarında aldığımız dersler içerisinde de özellikle klinik odaklı derslerin içerisinde biraz mindfulness'a entegre eden yaklaşımlar vardı.
Kardeşim, konuya gel bakalım.
Biliyorum sen bunu gündeme getirmeye yer arıyorsun ama meditasyondan bahsedip mindfulness'tan nasıl bahsetmeyeceksin yani?
Meditasyon gene ben sana devam ettireceğim. Bayağı detaylara sen giresin var. Zaten geldim bugün abi beni sal. Ben bir konuşayım dedin.
Evet.
Genel öyle bir algısı var da bilmiyorum. Yani bence yeni dönemde biraz değişti o. Meditasyonla alakalı özellikle. Ya medya işte şimdi kimi düşünüyorsun burada? Türkiye'nin genel ana akımını mı düşünüyorsun? Daha iyi zümreye mi düşünüyorsun? Ama parasal konularda da haklısın yani o buradan bir para sövüşleriz biz kaynağına dönüşmüş durumda. En azından bir kitle için belki gerçekten zümre yapan da vardır.
Abi para söğüşlenecek işte dediğim gibi o piyasanın işleyişiyle alakalı, bu meditasyonun tabiatıyla alakalı hiçbir şey söylemiyor bize. Ya piyasada zaten bundan nasibini almamış kaldı mı? Herhangi bir şey kaldıysa söyle, tamam meditasyona parmağımızı uzatıp suçlamaya başlayalım onu. Ama kalmadı zaten yok. Zaten hiçbir şey kalmadı. Metalaştırılmaya da hiçbir şey kalmadı zaten. İnsan duyguları da dahil. Ya ne bekliyoruz? İlişkilerimiz de dahil. Tinder'da sağa sola atacağım, ondan sonra geleceğim meditasyon kapitalizmin oyunu diyeceğim. Ya sen insanları metalaştırıyorsun artık. Yani meditasyon mu metalaşmayacak?
Yani doğru. Abi. Ya senin bu şey olayı çok farklı ama yani ben Türkiye'de böyle bir örnek görmedim. Yani bunu ücretsiz yapıp sonradan bağış kabul etme olayı veya işte edersen yani
Varmış.
hani o da
Var abi var.
Türk varmış yani. Dernek gibi bir şey mi bunlar?
Bu işi ilk başlatan adam Hindistan'da çok talep gördüğü zaman İngiltere'deki bağlantıları vesilesiyle ilk buraya geliyor. Oradan da ağır ağır her ülkeye yayılmaya başlıyor. Önce derslerini yüz yüze veriyor. Onar günlük kursları yüzer kişilik, bazen 200'er kişilik öğrencilere tanıtıyor. Ki bunlar çok büyük sayılar. Ardından hem kendi ses kayıtları ve video kayıtlarının yaygınlaşıp kursun yapılandırılmasıyla, hani ilk gün şunun eğitimini çok iyi vermemiz lazım ki ardından şu gelsin diye. Önce nefes eğitim, sonra vücudun belli kısımlarına odaklanmayı öğrenmek vesaire. Dikkatini yönetmeyi adım adım pratik yaparak öğretecek şekilde çok iyi yapılandırılmış bir formunu yaymaya başlıyorlar. Ardından da öğrencileri tabii ki elbette bunun başını çekiyorlar. Her ne kadar kayıtları kullanıyor olsak da Goenka'nın, yani bu işi halka bu kadar yayılmasını sağlayan kişinin direkt öğrencileriyle zaten soru cevap yapabiliyorsun. Benim de o hocalardan biriyle zaten konuşma imkanım oldu 10 gün boyunca. Çünkü bütün sorularını aynı kişiye soruyorsun. Ya konuşman yasak bu arada tabii ki. 10 gün boyunca sessizlik yemini ediyorsun ama hocaya bir sorun varsa belli saatlerde hocanın yanına gidip konuşabiliyorsun. Bir tek bu istisna var. Her ne kadar bu da vakti zamanında Hindistan'da ilk olarak bu fikirleri ortaya çıkarmış. Ya 35'inde ilk aydınlanmasını yaşıyor. Tabii terimlerde istişare edemeye, anlaşamayabiliriz. Terimlerin ne olduğunun çok da önemi yok. Ama bir farkındalığı var. Bunu yaymaya başladığı zaman diğer insanların da istifade ettiği çok açık bir gerçek. Yani 80 yaşına kadar zaten bu mesajı yayarak yaşamış. Hatta kimileri peygamber olduğunu bile iddia ediyor ama ben bunun nedeninin kendi dini perspektifimizin tutarlı olması adına dünyada olan diğer şeyleri açıklama gayretinden kaynaklandığını ve peygamber olmadığı takdirde insanları ciddiye almanın zor bulunduğu bir kültürde yaşamamızdan kaynaklandığını düşünüyorum. Yoksa peygamber olma ihtimali geleneksel terimler içerisinde hiç zannetmiyorum. Hindistan asıllı ama Hindistan başta olmak üzere yayıldığı her yerde takip eden yüzyıllar içerisinde yitip gitmiş ve farklı meditasyon türleri ortaya çıkmaya başlamış. Yani orijinal öğretiden sapılmış. Sapılmış olmasını olumsuz anlamda söylemiyorum. Çünkü kimi insanlar için farklı türde meditasyonlar daha iyi çalışıyor. Benim bugün burada bahsedeceğim hem kendi deneyimim hem de bulguları toparladığım tek meditasyon türü Vipassana. Benim de tecrübe ettiğim ve üzerine konuşmaya kendimi az çok yetkin gördüğüm artık 120 saatlik bir eğitimin ardından bahsetmek konusunda kendimi en azından rahat hissettiğim tek alan bu. Orijinal öğretiye olabildiğince sadık kalınmış olan bir meditasyon tekniği ve vurmaya özgü diyebiliriz. Hindistan ya da Budizm asıllı olmasından ziyade o Burma'da kabul edilip usta-çırak ilişkisiyle bin fiil, başka hiçbir araç olmaksızın günümüze kadar gelen bir öğretim. Zaten o yüzden 10 gün boyunca konfor bölgenden çıkıp inzivaya çekilmen gerek ki çok hızlı bir şekilde bunu öğrenebilirsin. Aksi takdirde gündelik hayatının içerisinde bunu yapmak zor. O yüzden Türkiye'den bunu yapmak isteyenler olursa benim tavsiyem Gürcistan'da olduğunu biliyorum. Yani ben mesela Türkiye'ye döndükten sonra atıyorum. Eğer bir yerde yapacaksam Gürcistan'a gidip gelinebilir gibi geliyor. Bunu yapan insanların olduğunu da biliyorum çünkü.
Türkiye'de yok mu?
3-4 yıl öncesine kadar varmış. İlk vardığım gün 0. gün yani. Çünkü 0. gün varıp 11. gün çıkıyorsun ve tam 10 gün orada kalman gerekiyor. Yani toplam 12 gün gibi bir şey. İlk vardığım gün kayıt olurken ders kayıtlarının hangi dilde dinlemeyi tercih edeceğime dair bir soru vardı. Ben de İngilizce olduğunu belirtmiştim ama ana dilinin ne olduğunu da soruyorlar. Orada ben Türkçeyi belirttiğim için bana Türkçe almamı tavsiye ettiler. Anlaşılması zor, ufak detaylar olduğunu söylediler. Ve ana dilinde alırsan daha iyi kavrayacağını söylediler. Haklılarmış. Çünkü bana bunu söyler söylemez bir arkadaşımın, Atina'da tanıştığım birisinin bana bundan bahsettiği aklıma geldi. Bu kişi Amerikalıydı. Ya aksanı falan benim de yakın olduğum bir aksan varsa Türk aksanıyla Amerikan aksanının bir melez bir karışımı diyebilirim kendiminki için. Dolayısıyla onun anlamakta güçlük çektiği bir şeyi muhtemelen ben de anlamakta güçlük çekecektim. Çünkü adamın aksanı ağır gelmiş bu bahsettiğim arkadaşa. Anlamakta güçlük çekmiş bazı kelimeleri. Ancak ben ikisini de dinledim. Kimi gün ses kaydını aldım, kimi gün orijinalini dinledim. Hiç zorluğu yoktu. Adam gayet tane tane konuşuyor yani. Orada bir sıkıntı
ama
yok.
Şöyle orada bir kültürel dönüşüm söz konusu ya. Şimdi sen hiç bilmediğin bir alanda İngilizce dinliyorsun. Biliyorsun İngilizceyi yani. Hani nereye gitsen farklı bir şey çıkabiliyor alan olarak. Meditatif İngilizce. Düşünsene meditasyon İngilizce. Hadi bakalım.
Şöyle. Yani akademik İngilizce kursu almamız gibi. Yani bak 10 günlük bir kursun ilk 2 gününde belki azıcık zorlanırsın. Ancak zaten hep aynı terimleri kullanıyor. Ve anlamlarını kısa süre sonra anlamaya başlıyorsun. Hatta bunların konuştuğu dildeki orijinal kelimeleri bile bazıları kullanıyor. Onları bile öğreniyorsun. Çok tekrar ediyor çünkü. Ki yeterince tekrar etmezsen öğrenemez. O yüzden beğendim. Şimdi kendimde gördüğüm faydalara değineyim sürece girmeden önce. Ve bu faydaların nasıl ortaya çıkmış olduğuna dair biraz zihinlere soru işaretleri serpmek istiyorum. Çünkü ben kendim o yoldan geçtim. Yani bilmediğim bir işe girdim. Öncesinde günde 15 dakika meditasyon yaptığım için Waking Up isimli uygulamayı kullanarak meditasyona dair bir fikrim olduğunu zannediyordum. Hiçbir şey bilmiyormuş. Daha doğrusu hiçbir şey yaşamamış. Bilginin ne kadar ehemmiyetsiz olduğunu da iliklerinize kadar hissetmenizi sağlayacak bu. Şimdi gördüğüm fayda nedir? Ya en basitinden telefonunuzu vererek başladığınız bir şey var. Zaman geçirmek için kullanabileceğiniz hiçbir şey yok. O yüzden bir noktadan sonra mecburen hani en başta çok niyetiniz yoksa ya da vakit öldürmek için dişinizi günde 5 kere fırçalamak ya da 2 saat duş almak gibi şeyler yapıyorsanız bile birinci, ikinci günden sonra bunlarla zamanın öldürülemeyeceğini fark ediyorsunuz. İyisi mi? Kursun hakkını vereyim bari ben diyeceğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Ki zaten bu niyetle gitmediyseniz yani orada ne işiniz var? Koskoca yol giderek gelmişsiniz. Çünkü bir sürü insan vardı yurt dışından gelen. Telefonsuzluk kadar zor gelen bir şey muhtemelen olmamıştır. Yani kendimden bahsediyorum. Yani o telefonu 10 gün sonra kapatıp teslim ettiğiniz o telefonu 10 gün sonra açtığınızda nasıl hissedeceğinizi hayal etmenin, o beklentinin inanılmaz bir dopamin patlaması yaşatıyor bu sadece. Yani 15 kişi mi yazmış olacak, 20 mi, 30 mu acaba? Hani kaç tane mesaj gelmiş olacak? Bir de interneti açınca bir anda yağmış olma hissiyatı. Birkaç gün falan onu düşünüyoruz.
Oğlum millet böldüğü zannetti lan.
Vallahi bak. Yani şey değil herhalde intihar falan etti buralarda falan yalnızlıktan. Ya inan var ya millet şey yaptı böyle endişelendiler. En son abla şey yayınlamış. Meditasyona gitti sıkıntı yok. İkincisi dönmezse hep beraber aramaya başlarız diye.
Ya şöyle ben 6-7 kişiye haber verince dedim ki ötesine de ihtiyaç olmaz yani. Yani bana ulaşmak isteyen zaten çıktığımda ulaşırım ya da acil bir durum olursa bilmesi gereken 6-7 kişiye haber verdim diye kafam rahat. Ama Evet, 2-3 tane arkadaşımdan gelen çok sistemkar mesajlar gördüm. Gerçekten çok endişelendirmişim onları. Aklıma gelmedi. Yani duruma falan yazabilirdim ama ya ömründe ilk defa yaptığın bir şey. Şimdi hazırlık yapmakla o kadar ilgileniyorsun ki ya da işlerini yoluna koymakla. Çünkü 10 günün ortadan kaybolacaksın. Bu tarz şeyler çok aklıma gelmedi. Tecrübesizlik yani. İnzivaya girmek bir senelik alışkanlık haline geldiği zaman elbette bu tedbirleri almaya başlayacağım. Kendilerinden defaatle özür diledim bu arada. Umuyorum beni affettiler diye.
Yani çünkü ben böyle hani uzun zamandır hani bölümden görüşmediğim insanlar vardı. Bana ulaşan oldu, Faruk'a bir şey mi oldu diye. Ulaşamıyoruz hani sen görüşen mi? Çekiyoruz ya podcast. Oradan biliyorlar.
Görüştüm abi. Görüştüm, görüştüm. Sağır bilmez uydurur derler. Ben sana spesifik olarak böyle bir şey yapacağımı söylememiştim ama sen Faruk Aral'a yapar böyle şeyler diye içlerine su serpmişsin. Teşekkür ederim. Çünkü sen bilmiyordun. Yani inzivada olduğumu sen bilmiyordun. Ben söylemedim.
Evet. Ya şöyle ben yazın sen bana burada dedin. Ben böyle bir şey yapacağım diye ama ben de ne zaman yapacağını bilmiyorum. Yani açıkçası sonradan aklıma geldi biliyor musun bana? Bana yazdılar. Ben dedim yapar falan. Böyle takılmayın dedim yani. O, takılmayın dedim
Aynen.
yani. O arada keyfine göre gitmiştir diye ben düşündüm.
Tabii canım. Uçakta uyumak gibi bir şey senin için.
Aynen. Sonradan aklıma geldi. Lan dedim acaba bu meditasyon kampına gitti. Dedim kesin oraya gitti ya. Vallahi bak böyle kombi çık atıyorum mesaj sana da gitmiyor. İşte mutlu yıllar mesaj atıyorum. Tık yok. Tamam dedim bu gitmiş. Belli.
Ya da şey düşünüyor insan. Mesajlar iletilmiyorsa engellemiş olabileceğimi düşünüyor. Ya ben ağzıma geleni söylemeden birisini engeller miyim? İçimde bir şey
O
muhtemelen
tarafım var, o da var.
sana gerekli yanıtı vermeden. Ha o da var evet. Ama insan ya kendinden şüphe edenler olmuş. Engelledi mi acaba diye.
Keşke sen, geç senin Instagram falan da kapalı ama WhatsApp durumuna yazılabilirmiş.
Aynen öyle.
Mantıklı.
Gelecek sefere diyelim. Gelecek sefere diyelim. Ve telefon kısmından devam edeyim. Gördüğüm faydaları bir özet geçeceğim sonra konuya gireceğim. O kadar büyük bir beklenti oluşturmuşsun. Ama 5. ve 6. günden itibaren telefonsuzluğa da alışıyorsun. Ya ilk 2 gece ben yatağa telefonsuz girmek çok ızdırap vericiydi. Tamam diyorum hadi hala meditasyona devam edeyim. Bedenimdeki duyumsamalara odaklanayım. Öyle uykuya dalar giderim inşallah diye. Onu da çok zor buldum. Zaman içinde o da kolaylaştı bu arada. Yani 10 gün kulağa çok kısa bir süre gibi geliyor ki öyle zaten. Ama yarı bilinçli yaşadığımız gündelik hayat içerisinde alışkanlıklarımızı tatbik ederek gündelik hayatı yaşadığımız zaman gün çok hızlı bir şekilde tüketiliyor. Ama sabah 4'te gong sesiyle uyandığın, akşam 10'da da yatıp 6 saat uykuyla yani 18 saat boyunca neredeyse dakikanı bile boşa geçirmeden yaşamaya alıştığın zaman 10 gün içerisinde devasa bir yol kat edebiliyorsun. Telefona dair benim arzumun zaman içinde yitip gittiğini gördüm.
Türkiye'de devlet bu hizmeti bedavaya veriyor.
Nasıl yani?
Askere gideceksin oğlum. Sen daha gitmedin değil mi askere?
Kadınsak ne olacak?
Ha, tamam okey. Orası okey. Ama sen bu deneyimi bir kere daha yaşayacaksın askerde.
Ya askerlikten çok korkum yok diyebilirim. Vardı ama bu deneyimden sonra kalmadı. Çünkü bu yani detaylarını anlatınca bilmiyorum seni ikna eder mi ama askerlikten bence çok daha zor. Sadece erkeklerden oluşan agresyonun, otoritenin, gırla gezdiği bir ortamda bulunmaya adapte olmanın zorluğuna değinebilirsin belki. Ama kendinle baş başa kalmak çok daha zor bir şey. Bence. Çünkü kültüre çok yabancı
Yok yok
değilsen
şey.
Türkiye'de zaten adapte oluyorsun. Askerliğe adapte oluyor gide derslere.
Asker.
21 gün yapanlar dahil.
Yani askerlik meditasyondur deniyorum. Yani ama bu işte telefondan uzaklaşma, sürekli bir düzenli kalkma, yatma deneyimi. Bazı şeyler benzer. Bazı şeyler var. Ama kesinlikle çok başka bir şey. Ya bunlar birbirinden ayrı. Sen devam et. Bakalım.
Hatta Budist gelenekle İslamiyet'in içerisinde de fazla paralellikler arz eden özellikleri var. Oralara da geri gelirse değinebiliriz. Şimdi telefon bir de bunu bile isteye yapıyorsun. Şimdi askerliği mecburiyetten yapıyorsun. Sen mecbur olmasan yapacak bir insan mısın? Ya da bedelli yapan hangi insan mecbur olmasa yapar? Askerliğe girmeyeyim ama sen zaten o episodu yaparken de askerde bilinçli farkındalık haline girmekten değinmiştin. Hatta bunu podcast bölümlerinden birine adını vermiştik. Bunun tesadüf olmadığı şu an çok aşikar. Çünkü ucundan kulağından bile tecrübe etse insan gündelik hayatıyla o kadar büyük bir zıtlık içerisindeki yani keçinin olmadığı yerde koyuna Abdurrahman Çelebi mi derler? Öyle bir şey.
Bu deneyime ben de gitmek istiyorum. Bakalım hayatımın bir döneminde gideceğim ama ne zaman?
Beraber gideriz belki.
Olabilir.
Ben bir döneyim de. Şimdi. Abi telefonu elime aldım. 10 gün sonra. Bir de beklenti gitgide artmış. 8. gün, 9. gün. Ya günleri saymayı bırak, saatleri saymayı bırak. Dakikaları sayıyorsun bazen. Yani her an öyle güllük gülistanlık geçmiyor. Hani bazı anlar orada olduğuna fevkalade memnun oluyorsun. Ve kendini mecbur bırakmış olmasa idin. asla yapmayacak olduğun için de çok keyifleniyorsun. Çünkü gerçekten yani çok fazla dalgalanma var hissiyatında. Tamam, ilk 3 gün özellikle çok zor. Çünkü yerde oturmaya alışmamışsın. Yerde meditasyon yapmaya alışmamışsın. Bacağın ayrı ağrıyor, belin ayrı ağrıyor. Ama bunlara alıştıktan sonra işin zihinsel kısmına çok daha kolay odaklanabilir hale geliyorsun. Fiziksel ızdırap birazcık azaldığı için. Ama yine de dalgalanma hemen yitip gitmiyor. Yani günlük bir pratiğe dönüştürmek lazım. Günde yarım saat bile olsa, o 10 dakika, 15 dakika bile olsa bir şekilde başlayıp olabildiğince arttırırım. Aksi takdirde gördüğün fayda da biraz kısıtlanmış oluyor. Şimdi ben öncesinde çok ciddi bir meditasyon deneyimi olmayan, sadece işte uygulamadan 10-15 dakika bazı günler, her gün bile değil yapan biri olarak yine de teşvik gördüm diyebilirim. Zaten bu hiç meditasyon tecrübesi olmayan insanların da yapabileceği şekilde dizayn edilmiş bir kurs. 10 günün sonunda telefonu aldığımda inanılmaz bir böyle dopamin patlaması yaşayacağımı zannederken abi telefonu elime aldım, hiçbir şey hissetmedim ya. Yani varlığı yokluğu bir olmuş. Telefon elimde, açmaya can atmıyor. Koy cebine, işine gücüne bak. Benim ya bir hafta oldu çıkalı. Bir haftadır hiç canım sıkılmadı. Ya can sıkıntısı dediği şeyden kurtulmuş gibi. Yani eve girdim. Alexa'dan müzik açmam lazım. Ya da YouTube'dan bir şey açmam lazım. Sesli kitap açayım hani. Dakikamı boşa geçirmemem lazım. Hiç kalmadı öyle bir şey. En önemli faydayı o telefonu elime aldığım halde hissettim diyebilirim. Ya da işte sıkılmadan kıyafetlerimi katlayabildiğimi fark ettim. Bu daha önce olmazdı. Yani bu aslında ölü geçen bir zaman gibi hissettirirdi bana. Haberleri dinleyeyim, bir şey yapayım. Ve yani arka plana bir şey koymam lazım bu tarz işleri yaparken. Bulaşık mı yıkayacağım? Sadece bulaşıkları yıkamak. Şimdi mindfulness deyince hani genelde insanlar bunu anlıyor ya. Ne iş yapıyorsan sadece onu yapmak ve başka bir şey düşünmemek. Kıyafet mi katlıyorsun? Sadece kıyafetlerini katla. Onların kıvrımlarına, elin dokunduğu zaman sana hissettirdiği duyumsamalara odaklan falan zannediliyor. Bu çok yüzeysel bir bilinçli farkındalık tanımlaması ve bence çok eksik. Esas bilinçli farkındalık, meşgul olduğun şeye odaklanmanın çok ötesinde kendi bedeninin duyumsamalarına odaklanabilmekte. Çünkü bunu yapabildiğin zaman zaten neyle ilgilenmen, neyle odaklanman gerekiyorsa onu yapabilir hale geliyorsun. Yani içeridekini dışarı aksettirmek çok kolay. Ama dışarıdaki bir şeye, içerideki gerekli çalışmayı yapmadan odaklanmak o kadar kolay değil. Bir arka boyun yolu zor gidiyorsun. Direkt dışarıya odaklanmaya kalktığın zaman. Bir diğer örnek kendimde gördüğüm. Ben çok süratli bir şekilde öfkelenebilen bir insanım. Ya genelde öfke kontrolü sorunları bizim ailede herkeste var. Bu genetik olduğu anlamında söylemiyorum. Ben bunun nedenlerini kültürel ve yetişme tarzıyla alakalı nedenlerinin fevkalade farkındayım. Herkesin öfkeye meyilli olduğu biraz aşikardır bizim ailede. Hele tek başınayken yani yanında kimse de yoksa o öfkeyi dizginlemek için hiçbir nedenin kalmıyor. 2-3 gün önce market siparişi vereceğim. Telefondaki uygulamadan sepetime bir şeyler ekliyorum falan. Abi uygulama çöktü. Bir öfkelen küfür etmeye başladı. Zaten yalnız başımayken ben abo ya, dümdüz giderim yani. Abi ikinci küfürde falan şeyi fark ettim. Ya normalde ben en az 5-10 dakika o öfke hali dinmez kolayca. Kendiliğinden ağır ağır kaybolup giderdi eskiden. Hatta saatler bile sürebilir. Daha duygusal yüklü bir şeyse mesela yakın arkadaşınla, aile bireyiyle, sevgilinle tartıştıysan falan onun etkisi çok çok daha uzun süreler olurdu. Ama şimdi bu uygulama örneğinden bahsediyorum. Direkt fark ettiğim için. Neyi fark ettim biliyor musun? Aldığımdaki gerginliği fark ettim. Bedenimdeki duyumsamayı fark ettim. Ve bu benim müdahale edebilmemi sağladı. Şöyle bir durdum. Durunca reaksiyonunu müdahale edebilir hale getirmiş seni. Çünkü 10 gün boyunca bedenindeki duyumsamalara odaklanmayı öğrendin ya. Bir duygu açığa çıktığı zaman ona eşlik eden bedensel duyumsamayı anında fark edebildiğini görüyorsun. Benim ömrümde yaşadığım bir şey değildi. Hani anlatsan duyguların psikolojisini çalışırken söylersin. Yani bedende bunlara eşlik eden bir sürü duyumsama var. Yani kalbin hızlanır, derin gerinleşir ya da mutluysan daha gevşersin. Gerginliğin azalır vesaire. Her duygunun kendisine eşlik eden bu tarz şeyler olduğunu bilmek hiçbir şekilde sana fayda sağlamıyor. Ama bunu fark ettiğim anda müdahale de edebilir hale geliyorum. Yani bilinçli şekilde davranmamı sağlıyor. Reaksiyoner davranmıyor. Olaya olan yargına müdahale edebiliyorsun ve daha yargısız bir yere çekilebiliyorsun. Şimdi bunları bu şekilde açıklıyorum ama yaşayınca kendim dehşete düştüm. Yani ömrümde daha önce hiç olmadığı için. Bedenindeki yani kalbinin atışını fark ettiğin için kendini durdurabilmek. Çünkü kendi ettiğin de kalacaksın. Hani bir faydası olacak olsa öfkenin. Trafikte öfkeleniyorum. Trafik sıkışıktı. Yani bunun bir faydası var mı? Yok. Yanında birinin olup olmadığından bile bağımsız yani. Çünkü bazı koşullarda öfke ifadesini bulması gerekebilir. Ben yani her koşulda kendimizi zapt edelim demiyorum. Ama çoğu koşulda kendimizi gereksiz yere strese sokuyoruz. Gereksiz yere ömrümüzü kısaltıyoruz. Kronik stresörler. Şimdi bunu yapabildiğin zaman adeta bir süper gücüm varmış gibi hissediyor. Süper kahraman gibi hissettim kendimi ya. Ömrümde hiç başaramadığım bir şey. Yani bedenindeki bir duyumsamadan hareketle hoppala durdum. Şu an bunu hissetmemeyi seçiyorum. Bu benim ömrümde başıma geldi. Ve dedim ki
kardeşim.
Benim bu işin burada ne olduğunu öğrenmem lazım. Araştıracağım ben bunu. Bunun nasıl gerçekleştiğini öğreneceğim dedim. Ve bu bölüm ortaya çıktı.
Hocam, welcome to world hocam. Bu bahsettiğin deneyim bana çok acayip geldi. Ama bu senin yaptığın şey ben yıllardır yapıyorum. Duyumsama, duygusal farkındalık. Ben hep bahsedip duruyorum. Bana sen mesela gams dersin, kaygısı dersin falan. Aslında öyle değil.
Duyguların üzerinde farkındalığın yüksektir. Benim hiç farkındalığım yüksek değil. Ya belki sana çok tabii geliyor olabilir bu söylediğim. Şunun altını ısrarla çizmem lazım. Kişisel deneyimlerimi anlatıyorum. Bunları bulgularla birleştirerek anlatacağım. Karakterim icabı bana çok aykırı gelen şeyler. Yani ben duygularını rasyonalize ederek anlamlandırmaya inanılmaz alışkın bir insan. Parçalarım, bölerim, analitik olarak analizini yaparım yani. Bir duygusal hezeyanlarıma kapıldıysam, iyi olabilir, kötü olabilir. Onu anlamlandırmak için alırım kalemi elime, yazarım, ifadesini bulması lazım, sözlere dökülmesi lazım. Hatta sözcüklerle kavranması, lisana gelmesi o kadar önemli ki benim için hissedilmekten ziyade. Ömrüm boyunca ben bir arkadaşım bana bir şey anlatsın yüz yüze. 10 yıl sonra bile hatırlar kendisine hatırlatırım yüksek ihtimalle. Ama bir arkadaşım saçını boyasın, küpe taksın. Yani böyle fiziksel, görsel bir değişiklikte bulunsun fark etmeyebilir. Benim zihnimin çalışma ilkelerine çok aykırı gelen bir yanı var yani bunun. O yüzden belki de benim için eşsiz bir durum oluştu.
Yok, bence çok çok güzel ya. Ve dediği şeyi anladım yani. Ben normalde de mesela insan davranışlarını gözlemlediğimiz zaman çoğu zaman duygular kişinin kendi farkındalığıyla gerçekleşmiyor. İçeriden o kimyasal tepkime geliyor veya bir olay yaşanıyor ortada. Stres durumu veya mutluluk veya öfke durumu var bahsettiğin gibi. Ama sen farkında değilsin artık. O öfke artık sende. Sen onunla birlikte hareket ediyorsun. Bir karar vereceksen. Mesela bunlara bir atasözleri falan bile vardır ya mesela çoğu toplumda şunda bunda. Hani mesela öfkeliyken karar vermeme üzerine bir tavsiyede bulunur
bu insana. Abi şöyle bak, öfke artık sende dedin. Öfke artık sende. Ben de buna benzer bir şey söylemeyi hayal etmiştim. Çünkü şeyi fark ediyorsun. Kontrol sende değil. Kontrol onlarda. Dışsal olarak başına gelen her neyse sen otomatik bir reaksiyon gösterdiğini fark etmiyorsun bile. Dolayısıyla onlar sana sahip. Yani vahşi bir hayvan rasyonel birisini kendi sırtına almış ve koşturuyor. İstediği yere götürüyor. Dizginlenemeyen bir hayvan var orada. Zaten meditasyon biraz bunu dizginleme sanatı diyebilirim.
Tabii ki. Yani sonuçta nötrleştirme üzerine de ben düşünüyorum ya. Millet mesela şey gibi düşünüyor ya. Abi meditasyon yapacağım böyle şey gibi. Aldım bir şeyi, abi mutlu oluruz tamam. Hani bir şey öğreneceğim. Ben çok mutlu olacağım. Bence sadece olay mutluluğa yönelik de değil. Bence nötre yönelik bir hareket var meditasyonda yani.
Doğru bir noktaya yaklaştın. Bu zaten Budist öğreti içerisinde çok önemli bir yer teşkil ediyor. Ona geleceğim. Bahsettiğin şey olmaya çalışmaktan kendini alıkoymaktan ziyade ne mutluluğu kovala ne de acıdan kaçınmaya çalış. Eğer bunlar seni ziyaret ediyorlarsa zamandan zamana olabildiğini hisset. Hani bedeninde bir ağrı varsa atıyorum. Zihninle of bacağım çok ağrıyor bunu değiştirmem, bacağımın konumunu değiştirmem lazım dediğin zaman onu 2 ile 3 ile 5 ile çarpmaya başlıyorsun. Ağrının kendisine odaklandığın zaman aslında o kadar da çekilmez bir şey olmadığını fark ediyorsun. Orta düzeyde olan her türlü sıkıntımızın aslında zannettiğimiz kadar dikkatimize hak etmediği ve geçici olduğunu kendimize hatırlatabilirsek ki meditasyonun bütün sırrı bu arada sana bedensel duyumsamalarının geçiciliğini öğretmekten geçiyor. Şimdi geçici olduğunu bilmiyor muyuz? Ya bilginin ne kadar ehemmiyetsiz olduğunun altını 50 kere çizsem yetmez. Bilginin hiçbir önemi yok. Bu tamamen pratiğe dayalı. Ya benim ömrümde ilk defa teorik bilgim pratik bilgimin arkasında kaldı ya. Ben kendime ne olduğunu anlayamadım. Çıkayım da biraz okuyayım bana kendime ne olduğunu anlayayım dedim yani. Bak o kadar önemli. Pratik o kadar önemli. Bu yüzden kimliğinin ne olduğu, nereden geldiği, neye inandığının bile zerre kadar önemli. Şey gibi yani inancı ne olursa olsun ağırlık kaldıran birinin ağır ağır kas yapmaya başlaması gibi. Hiç önemi yok ne düşündüğünün. İstediğin kadar kitapları açıp oku. Nasıl kas yapabilirim, nasıl baklava dilim kaslarım olabilir falan. Okumana gerek yok. Bilen birini takip et, bilen birinden öğren. Ya buna şey derler. Galiba Buda'nın verdiği bir örnekti. Elbiseni yıkarken sabun kullanman gerektiğini bilmen yeterlidir diyor. Şimdi sabunun içindeki hangi aktif madde, hangi kimyasal madde vasıtasıyla o temizlenme işlemi gerçekleşiyor? Muhtemelen hiçbirimiz bilmeyiz. Kimyager falan değilsin yani. Bilmemize gerek de yok. Sabunu kullanarak temizlik sağlayabileceğimizi bilmek bizim için yeterli bilgi. Bu nasıl gerçekleşiyor? Ben ona değineceğim. Yani nasıl mümkün oluyor? Tamam, anladık. Dünya kadar faydası var. Hatta kronik depresyondan muzdarip olanlar, kaygı taşıyanlar ve başka hiçbir şeyden fayda görmeyip bunu yaptığı zaman ciddi fayda gören insanlarla tanıştım. Dedim ki ya bunlar bir takım anekdotlardan mı ibaret, yoksa bunun literatürde bir yeri var mı diye merak ettim. Varmış. Ona da geleceğim.
Sen bir konuyu değiştirmeden buraya dönerek ben bir şeyden bahsetmek istiyorum sana. Bundan yıllar yıllar önce ben ilk lisede duyguları çalışmaya başlamıştım. Yani daha bölüme girmeden, yani psikoloji bölümüne girmeden kendim duyguları çalışıyorum. Duyguları çalışıyorum dedim, okuyorum üzerine. Yani hani Paul Ekman okumaya başlamıştım mesela. Dünyada özellikle bu evrensel duyguları keşfederden var ya. Beş duyguydu galiba. Hani evrensel beş duygu keşfediyor. Böyle farklı kabilelerde dünyanın farklı yerlerinde alıştığını var ediyor. İlk o zaman fark etmiştim. Tabii bir yandan da şöyle bir durum var. Ben bunları çalışırken, duygu çalışırken aynı anda da bir müzik aleti çalmaya başlamıştım. Yani daha doğrusu ne üflemeye başlamıştım. Ama sadece bir müzik aleti değildi o dönem için. Biraz da böyle şeyle tanıştırdı beni. Hani o Mevlana ve Mesnevi geleneği vardır ya. O tarafın geleli ve ben o tarafı da okumaya başladım. İşte Mevlana'yı okuyorum, Şems'te olan ilişkilerini okuyorum. Orada bir olay var. O benim aklıma geldi. Normalde biliyorsun hatiptir kendisi Mevlana'nın. Vaiz bir nevi. Hani öğretmen. Öğretmen yani temelde. İlk Şems gelip tanıştıktan sonra Mevlana'nın kitaplarını suya attı. Yani Mevlana'nın kitapları çok değerli onun için. Suya attığı bir yer var. Avludaki havuza atıyor. Hani kitaptan öğrenemezsin bunları diye. O çok karşı çıktığı meyhaneden şarap aldırıyor geliyor ya. Aslında onun kendi zıttıklarının uçlara gittiği alanların üzerine doğru gidiyor. Dengeye doğru getirmeye çalışıyor ki sonraki hikayeyi sen bilirsin diye biliyorum. Mevlana'nın ve Şems'in hikayesinde çok farklı bir boyuta geçiyorlar ikisi. Ki Mevlana çok eleştiriliyor. Şems biliyorsun öldürülmeye kalkışıyor. Hani Mevlana'yı dizden aldı falan muhabbetine. Neyse o tarafa girersem bambaşka bir şey çıkacak ama ben burada bir bağlantı hissettim. Meditasyonla bu Mevlana ve Mevlevilik arasında. Çünkü onlarda da böyle bir felsefe var.
Ya sen söyleyene kadar fark etmemiştim. Halbuki aramızdaki Konyalı sen değilsin, benim. Yani benim bunu çoktan fark etmiş olmam gerekiyordu.
Konya'lıkla bir alakası yok bunun, biliyorsun.
Aynen öyle. Yani o bağlantı şu an bana da çok aşikar görünmeye başladı. Yani kitapları suya atmak. Bunun kitaptan öğrenilemeyecek olması. Benzer trendlerin her dini öğreti içerisinde kendi yolunu bulduğunu bence görebiliriz. Tasavvufun içerisindeki uygulama alanları her ne kadar Mesnevilik, Mevlana öldükten çok sonra ortaya çıkmış olsa da, ana öğretiyle bağlantısı çok zayıflaşmış olsa da, çıkış noktası itibariyle bence de öyle. Yani Şems'in yaptırmaya çalıştığı, senin esnemen gerekiyor. Sen çok katısın, çok hantal bir zihnin var. Bildiğini zannettiğin şeylerle temas etmen gerekiyor. Reddettiğin şeylerle de öyle. Temas etmeyi öğrenmen gerekiyor. Orada bir davranışsal esneme haline girmiş. Ali Bayramoğlu'ndan alıntılayacak olursam, yapmaya çalıştığın şey, asla yapmam dediğin şeyleri bile yapabilecek hale gelmen lazım. El alem ne der diye düşünmeden.
Bir tane şiiri var Mevlana'nın. Direkt olarak bu olayı anlatıyor. Bak direkt bunu anlatıyor. Allah der ki kimi benden çok seversen onu senden alırım diye başlıyor şiir. Sonunda aynı bahsettiğin olay yaşıyor. Yani sen ne kadar katıysan ben seni o kadar yoğuracağım, çırpacağım seni. Ve günün sonunda şöyle bitiyordu şiir. Kesin hatırlıyorsun bu şiiri. Öldüm der durur, gene de yaşarsın.
Evet, biraz ayağa düşen bir şiir olduğunu ifade etmek lazım.
Derdi biraz.
Tabii bence de değerinden bir şey azaltmaya.
Biraz da
Konuya geçeyim. Bu bedendeki bu değişikliğin nasıl yaşandı ve bunu fark etmenin neden böyle bir olumlu sonuç ürettiğine dair düşünmeye, okumaya başladığım zaman halihazırda bildiğimiz şeyleri idrak ederek başlayabileceğimizi fark ettim. Yani şimdi ara sıra üzüntü hissederiz ama gerçekten üzüntüyü deneyimlediğimizi nasıl biliriz? Şimdi bu soruya yanıt veren çoğu insan bedene atıyorum bir ağırlık çökmesinin, üzüntüyü deneyimlemenin belirtisi olduğunu söyler. Ne bileyim, böyle gözlerin etrafında bir baskı, bir gerilim hissedilebilir. Boğazda bir sıkışma, göğüste bir baskı, ağırlık çökmesi falan. Öfke, keza, korku, bu temel duygular, böyle birincil bir duygu olan üzüntü de bunlar gibi. Bedende hissedilen duyumlar olmadan deneyimlenemiyor. Ya da tiksinme, utanma, ya yani cinsel ilgi duyma. Bunların hepsi vücutta hissedilen duyumlar olmadan bunların hiçbirini hissedemiyor. Vücutta hissedilen duyumlar, duyguların, yapı taşları olduğu için, yani bu duyguları hissetmemizi sağlayan temel deneyimler olduğu için, vücuttaki tüm duyumları, onları yaratan şeyden bağımsız olarak, kaynağından bağımsız olarak hissetmeyi, kabullenmeyi, öğrenirsen ne olur? Aslında yaptığın şeyin bu olduğunu fark ediyorsun. Çünkü uygularken ben bunu fark etmedim. Ders şu, nefesine odaklan. Burnun üzerindeki, atıyorum aldığın nefesin girerken görece daha soğuk, çıkarken biraz daha ısınmış olduğunu fark et. Normalde hiç dikkat etmediğin bir şeymiş. Ya da burnundan alıyorsun sadece nefesi, ağzından almıyorsun. Ve burnunun içinde yaptığı baskıyı hisset. İçinden geçerken yaptığı hissiyata odaklan. Burnunun etrafında oluşan duyumsamalara odaklan. Atıyorum. Duyumsamadan kastım da kaşıntı olabilir, gerginlik olabilir, sıcaklık, soğukluk. Yani duyumsama, hissedebildiğin her şeyi bir duyumsama. Şimdi bunu öğrenmeye başladığında ne oluyor? Öğrenmekten kastım uygulama. Çünkü bunu yaptığın zaman aynı nedenle duyguları da kabullenmeyi öğreniyorsun. Yani gözlemekten bahsediyoruz. Sen sadece bedeninde olan biteni gözlemlemeye başlıyorsun. Normalde hissetmeyeceğin şeyleri hissetmeye başlıyorsun. Atıyorum çorabının, pantolonunun bacağına yaptığı baskı. Normalde hissetmezsin ama dikkatini verince fark ediyorsun falan. Bu kadar hantal bir zihinde bile fark edilebilecek şeylerden bahsetmiyorum. Bunlar çok kolay şeyler. Elbisenin üzerine yaptığı baskı falan. Ama elbisenin olmadığı bir yere odaklandığın zaman orada da belki elbisenin yaptığı hissiyatı böyle 50'de biri kudretinde. Çok daha zor dikkat edilebilir. Zihnini eğittiğin zaman ve o sadece odaklandığın zaman fark edebileceğin duyumsamaları hissetmeyi ve kabullenmeyi başarınca duyguları da kabullenmeyi başardığını fark ediyorsun. Ya spesifik olarak söyleyeyim. Baştan başlayıp ayağa kadar dikkatini sıçrata sıçrata böyle ağır ağır kaydıra kaydıra vücudu haftanın her günü küçük bölümler halinde tararsan beynin yeni bağlantılar kurmaya başlıyor. Güçlü duyumları ve duyguları tepki vermeden hissetmenin güvenli olduğunu öğrenmeye, tatbik etmeye başlıyor. Öğrenmekten kastım bilişsel bir şeyden bahsetmiyorum. Bedenin öğrenmesinden bahsediyorum. Bu uygulama doğrudan ortaya çıkıyor. Kaçınmaya çalışmaz, kovalamaya da çalışmazsan ki bu ikisi senin nötr dediğin şeyi hatırlatıyor bana. Çünkü öğretinin en önemli kısımlarından biri arzu duyduğun ama erişemediğin ya da kaçınmaya çalıştığın ama kaçınamadığın şeylerin senin bütün ızdıraplarının kaynağı oldu. Bu Buda'nın vaadinin seni bütün ızdıraplarından kurtarmak olmasının sırrı da burada saklı zaten. Ya bu duygu düzenlemesi dediğimiz şeyin bir sonucu. O sürecin doruk noktası. Arzu duyduğun şeyleri sadece gözlemleyerek onlarla arana mesafe koymayı başarıyorsun. Ya da acılarının ızdırabı olan ve devamlı ömrün boyu kaçınmaya çalıştığın, yüzleşmek istemediğin şeyleri onuruna bıraktığın zaman da aynı şeyi yaşıyorsun. Sana bunlar duygu düzenlemeyi öğretiyorlar. Yani duygular kabul edilebilir hale geliyor çünkü duyumlar kabul edilebilir hale geliyor. Onların geçiciliğine bizzat kendin şahit oluyorsun. Böylece vücut duyumlarının farkında olmanın asıl amacı reaksiyoner alışkanlıklarımızı, zihnimizin dibinde yatan ve hiç düşünmeden yaptığımız o alışkanlıklarımızı yeni baştan kodlayabilmek. Onlara bilinçli bir şekilde müdahale edebilmek. Bilincimizin dahilinde olmayan şeyleri bilincin sınırları içerisine taşıyabilmeyi mümkün kılıyor. Duyumsamalarına odaklanmak. Bu inanılmaz bir şey. Nefesin farkında olmak, yani nasıl, çok basit bir şey gibi geliyor değil mi kulağa? Nefesin farkında olmak sayesinde düşüncelerden, istilacı düşüncelerden ayrılıp onlara veda etmeyi öğreniyoruz. Dikkatimizi düzenliyoruz. Yani istilacı derken istemsizce düşündüğün şeyleri düşünüyorum. Hani benim rekorum 10 saniyeydi abi. İlk gün 12 saat oturup meditasyon yaptım ve 10 saniyeyi belki 15 saniyeye çıkarabildim ya. Bir arpa boyu yolu zor gittim bak. Bu süre derken neyi kastediyorum? Yalnızca ve sadece bedenimdeki duyumsamaya, nefesime odaklanabildiğim ve zihnime hiçbir düşüncenin ilişmediği. Hani gelecekteki olası bir diyalog olabilir. Sevdiğin birisiyle yaşadığın tatsız bir anı olabilir. İşle, güçle alakalı bir şey olabilir. Herhangi bir şey. Zihnine iliştiği takdirde dikkatini dağılmış sayıyor. Ve dikkatini tekrar bedensel duyumsamalarına, nefesine veya başka duyumsamalara getirmen gerekiyor. Ben bunu 15 saniyeden fazla yapamadım ilk günlerde. Ondan sonra bu süre çok arttı. Artacak elbette pratik yaptıkça. Ama istilacı ismini vermem bu yüzden. Yani düşüncelerimiz biz değiliz diye devamlı söylerdi Ali Hoca. Ben bunu anladığımı zannederdim. Ama ne zaman ki bu inzivaya girdim daha çok daha derinden anladım Ali Bayramoğlu'nun söylemek istediklerini. Dikkatimizi düzenliyoruz ya. Düşüncelere kapılıp gidebiliriz elbette. Bazen olur. Ama pratiğimiz geliştikçe dikkatimizi nefese daha hızlı şekilde geri çevirmeyi öğreniyoruz. Dikkatimizi nereye yönlendireceğimize biz karar veriyoruz. Yani YouTube ya da Instagram algoritmaları artık karar vermiyor. Onlar zaten bu beceriyi yitirmiş olmamıza bel bağlıyor. Ya karşında davranış bilimleri ve psikologların bütün desteğini kendi tarafına almış ve senin dikkatini yönetmekten başka hiçbir gayesi olmayan biri var ki insan burada kendi dirayetine, kendi dirençliliğine ne kadar güvenebilir? Mümkün değil. Kazanamayız. Kazanamayacağımız bir savaşın içerisindeyiz. Eğer dikkatimizi başka bir yere vermeye çalışırsak. Ama dikkatimizi ne dışarıya, ne YouTube'a, ne Instagram'a, ne de onların alternatifi olabilecek daha verimli işlere. Şimdi bu böyle bir ikilem değil. Hani keşke daha az sosyal medya kullansam da işime gücüme odaklanabilsem. Hayır, sen kendine odaklanırsan zaten işine gücüne odaklanabileceksin. Senin sorunun YouTube ya da Instagram bağımlılığı yerine, onun yerine işini koymanın eksikliği değil. Senin sorunun duygu düzenlemesini öğrenmek. Ki meditasyon bunu çok hızlı bir şekilde öğretiyor. Yani ben 2 yıl terapi aldım. Bu 10 günde edindiğim deneyimin yakınından bile yaklaşamadım. O kadar konforlu bir şekilde haftada 1 saat yaptığın konuşma. Eğer çok kendin aktif uğraş vermiyorsan, kendi konforunu bozacak yeni alışkanlıklar edinecek şekilde edindiğim farkındalıkların bana bir arpa boyu yol götüremediğini fark ettim. Belki benim davranışçılığa çok yakın durmam ezelden beri bunu etkiliyor olabilir. Ya terapi faydasızdır demiyorum. Benim için faydasız.
Valla bu bence var ya çok büyük bir yetenek ha. Yani ben eskiden beri bunun büyük bir yetenek olduğunu biliyordum. Görüyordum daha doğrusu. Çünkü şöyle bir durum var. Duyumun farkında olmak veya duygularının farkında olarak tamamen kontrol ediyorsun demeyeyim. Ama neyi, nerede, nasıl yaşaman gerektiğini veya birazcık manipülatif olabiliyorsan bu konuda, duygularını birazcık yönetebiliyorsan, duyumlarını yönetebiliyorsan diplomat oluyorsun. Diplomat diyorlar yani, öyle söyleyeyim sana. İnsan ilişkilerine çok inanılmaz bir yere geliriz. Çünkü ortamdaki hakem sen olursun. Ortamı çözen, yumuşatabilen, müzakere kurabilen sen olursun.
Ya diğer insanlarla ilişkilerindeki faydalarına değinmiyorum bile. Orası öyle. Ama kendinle kurduğun ilişkide evvela kazanç elde etmeye başlıyorsun. Ya mümkün olduğunu fark etmediğin bir kazanımdan bahsediyorum. Ben hayal bile edemezdim böyle şeyler yaşayacağım. Yani direnç geliştirdikçe, dikkatini yönetmeye dair bu bir yeni beceriyi edindikçe, bu eğitilmiş zihin dikkatimizi daha bilinçli şekilde kontrol etmemizi sağlıyor. Dikkatini daha iyi düzenleyen bir hale geliyorsun. Sen düzenliyorsun dikkatini. Artık o vahşi hayvana diplomat dediğin, yani o söz geçirebilen hale geliyor artık vahşi hayvana. Kim bu vahşi hayvan? Sensin. Yani senin bilinç dışında diyebiliriz. Kimileri ego diye de tasvir edebilir. Yani kelimeler, terimler, etiketler çok önemli.
Ego, nefs, nefis diyorlar.
İşte hangi gelenekten geliyorsan ona göre tanımla. Önemli değil. Düşünülmeden verildiğini bile fark etmediğin bütün reaksiyonların, tekrar eden hataların yok mu? Aynı şekilde her şeye öfkelenmekten ya da aynı hataları yapmaktan, aynı insana defalarca yanlış olduğunu bildiğin halde şans vermekten, yani bu farklı şekilde ifadesini bulabilir herkes için. Ama eminim ki size çığlık atacak şekilde söylüyordur yanlış yaptığınızı. Biliyorsunuzdur yani içten içe. Hani o öyle değil de böyle olsa aslında benim için daha iyi olacak. Keşke bu hatayı artık yapmasam dediğiniz bir sürü şey vardır. Trafikte zaman zaman sana cinnet geçirten diğer sürücüleri düşün mesela. Trafik çok sıkışık, o halde ben öfkelenmeyi seçiyorum gibi bir düşüncesi yok kimsenin. Kendini strese soktuğunda kalıyorsun. Hayat kaliten düşüyor. Hatta ömrün kısalıyor. Şimdi dizginleri elimize almanın zamanı gelmedi. Şimdi aynı prensipleri vücut duyumlarına uygulayarak duyguları düzenlemenin zamanı geldiyse, dizginleri eline almanın da vakti gelmiştir. Şimdi tadım yapmam lazım. Biraz hakkını vererek konuşmak istiyorum konuyu. Duyumsama diyorum. Bedendeki duyumsamalara odaklanmak diyorum. Nedir bu? Yani vücutta hissedebildiğin her şey bir duyumsamadır. Vücudunuzun böyle bir bölümünde dediğim gibi, yani sıcak ya da soğuk hissetmek gibi bir ısıya dair bir duyarlılık olabilir. Hareketle ilişkilendirilebilen bir duyum olabilir. Kaşınma mesela, ya da kalbinin hareketi ve kan basıncının vücudunun çeşitli yerlerinde oluşturduğu baskıyı hissedebilir. Ağırlık olabilir, bir hafiflik duyumu olabilir. Yorgunluktan dolayı boynun ağrıyordur, boyun ağırlık hissetmek olabilir. Aynı zamanda bir yoğunlaşma, bir katılık gibi şeyler olabilir. Vücudun bazı bölümlerinde bir sıkışmışlık hissi olabilir. Dediğim gibi etiketlerin hiçbir önemi yok. Hissedebildiğin müddetçe adını koymak zorunda değilsin. Zaten hayal etmek vipassana meditasyonun içerisinde yok. Sadece ve sadece bir gerçekliği hissetmek ve şahit olmak. Bir duyumsama hissetmeyi arzu etmek, size şahit olmak. Endişeli olduğunda göğüs veya mide bölgesinde bir gerilme, bir sıkışmışlık gibi şeyler hissedebilirsin. Mesela mutlu, neşeli olduğumuz zamanlarında bir gevşeme hali hissederiz. Hani akışkan ve böyle bir daha bir yayılmış olma hali. Tüm bunlar son derece sıradan duyumsamalar. Asla yapmamamız gereken şey özel bir şey aramak. Yani orada olmayan bir şeyi ararsan, gerçekçi olmayan bir beklenti yaratırsan, bu pratik yapma nedenimiz meditasyonun mantığına aykırı bu. Sadece ve sadece ham gerçeklik. Başka hiçbir spiritüel yanı yok. Ruh inancı yok. Tanrı inancı yok. Peygamber inancı yok. Kutsal metin yok. Dünyadan sonra yaşam denen bir şey. Bunlara inanman engel olmuyor. Bunlara inanmaman da engel olmuyor. Dünyadaki gerçekliği, yani kendi bedeninin gerçekliğini olduğu gibi keşfetmek. Yani icat değil de bir keşifte bulunuyoruz. Deneyimlerimizi vücutta olduğu gibi gözlemlemek için. Bu, bir vücudunun bölümünü hissedemiyorsan şayet, o spesifik bölümü bu anda hissedemediğimizi kabul etmemiz de gerekli. Belli bir noktada bir duyum hissedemediğinde çünkü boş bir nokta atıyorum aldırıma odaklan. Ya vücudun her yerine böyle çünkü kısım kısım odaklanman gerekiyor. Burada bir duyumsama var mı? Burada ne hissediyorum diye aşama aşama odaklanıyorsun. Olabilir yani bir şey hissedemeyebilirsin. Ben uzun süre kulaklarımın arkasını kulağımın içinde falan bir şey hissedemedim mesela. Baya birkaç dakika oraya odaklanman gerekiyor. Yeterince zaman harcarsan vücudunun her yerinde bir şeyler hissedebiliyorsun. Yani yaşamın olduğu her yerde duyumsama da var. Ama o kadar ince dikkat gerektiriyor ki bu kadar hantal eğitim görmemiş zihnimiz için tespit edilmesi çok zor şeyler.
Birinci nokta şu. Ben insan vücudunu biraz da şeye benzetiyorum. Böyle çok büyük bir fabrika veya birbirine bağlı bir elektrik sistemini de düşünebilirsin. Her zaman her şeyin farkında değilsin. Orada bir elektrik sinir sistemini düşün mesela. Bu bahsettiğim bu arada duyum ve farkındalık sinir sisteminin olduğu her yer için geçerli olabilir vücudunda.
Tabii ki.
Yani sinirin gittiği herhangi bir yere sen duyumsayarak şey yapabilirsin. Çünkü biraz da bu beynin yeteneği aslında. Ki insanın en büyük insan yapan şeylerden biridir bu. Bir şeye dikkat verip vermemek senin elindedir. Vücudunda da herhangi bir yere götürebilirsin bunu. İkinci nokta şu. Bu konuştuğumuz şeyler arasında yani bütün bu işte duyumun farkında olmak, şahit olmak denir aslında temelde ya. Benim aklıma şey geldi. Arif İhsan'ın tanımını biliyor musun?
Arif
Bak herhangi bir...
İrfan'dan geliyorsa şayet.
Şimdi şöyle normalde Arif ve İrfan kelimeleri Allah'a aşk maşk tarafına götürülüyor ama çok yanlış. Aslında içinde direkt olarak şey yok. Bak tanıma bak. Senin tanım direkt olarak bu abi. Tanıyan, bilen, vakıf ve aşina olan. Yani farkında olan
Güzel.
demek istiyor aslında. Temelde farkında olan. Kendinin, işte dünyanın, çevresinin, içinin ve dışının farkında olan. Burada bir şeye daha bağlayacağım sen devam etmeden. Şeyin bir tablosu vardır. Platon ve Aristo'nun. Birinin böyle göklere doğru açıktır, böyle eli açıktır bir tanesini. Birinin de eli yere doğrudur. Böyle yere doğru tutar elini. Biliyorsun ki Platon'un o daha idealara yakın anlayışıyla Aristo ki öğrencisidir. Daha denge üzerine kurulu felsefesi. İkisi de bir arada ama ben meditasyonu daha çok Aristo'ya yakın görüyorum. Çünkü Aristo denge derken bir şeye yönelik değil aslında. Her şeye yönelik dengeye. Ben en azından öyle yorumluyorum. Bunun bir
Abi benim
yorumu olabilir
hatırladığım
mi?
Aristo dikkatini göklere değil dünyaya çevirmesi münasebetiyle zaten ilk bilim insanı kabul edilir.
Aynen. Daha böyle materyalist gibi görülüyor. Ama şöyle aslında o döneme baktığın zaman şu dönemle kıyasladığın zaman asla materyalist değil. O denge felsefesini ben baz alıyorum. Yani örnek açısından söyledim. Ama konuştuğumuz şeyler böyle her defasında bana Arif insan. Bana o bildiğim Arif tanımı vardır. Arif irfan sahibi onu hatırlattı biraz daha.
Sen de bana
Bende de yeri var yani.
Pusulanın Batası'nı hatırlattın. İhsan Oktay Anar'ın tasvir ettiği ana karakteri Uzun İhsan Efendi kendisinden modelleyerek ortaya koyduğu ana karakterin bir takım özel güçleri var romanda. Spoiler vermeyeyim okumamış olanlar için ama güçlerinin kaynağı ne biliyor musun? Şu sözlerde saklı aslında. Kitapta şöyle çok daha meşhur olan bir alıntısı var. Bu dünyada yapabileceğin en büyük ibadet bu dünyanın şahidi olmaktır. Şimdi kitabın içinde bu adamın kabiliyetleriyle bunu bir arada düşündüğün zaman çok mantıklı bir yere erişiyor. Yani bu insanın kontrol kaynağının nereden geldiğini anlamaya başlıyorsun. O yüzden çok şaşırmıyorum. Ya da Aristo'dan bahsettiğin zaman ya elbette bugünkü anlamda bir materyalistinden bahsedemeyiz. Çünkü bunların hepsi teleolojinin pençesinden kurtulamamış. Düşünürler, kötü, ya kurtulmaları da gerek de yok o dönemin şartlarında. Amaçsal, ereksel bir yere doğru gidiyor. Eylemlerin hepsinin aslı, arkasında bir mantığı var. Bir gerekçesi, var olmasının bir gerekçesi var. Bu kullandığım bilgisayar, bu masanın ya var olmasının nedeni onun ereğini onu icat eden, ortaya koyan kişi zaten onun amacını da ortaya koyar. Ve amaçsız hiçbir şeyin var olamadığı bir evrende ne kadar materyalist olabilirsin zaten. O yüzden onun bir sınırı var. Ama bu hiçbir sınır çekmiyor, hiçbir koşul çekmiyor. Burada konuştuğumuz meditasyon, vipassana meditasyonu için bunların hiçbirine ihtiyacımız yok, hiçbir koşul yok. Hangi
Tabii ki.
arka plandan gelirse gelsin, hangi dünya görüşü olursa olsun herkesi kuşatabilecek ve herkesin fayda görebileceği bir şekilde. Niye? Herkesin beyni var, herkesin sinir sistemi var. Bu kadar basit. Yani duyum. Duyumlar ya. Çok komik yani. Zihnin dikkatini sürdürmeye ve düşüncelerin içinde kaybolmamaya yeterince eğitildiği zaman odaklanmanın keyfini anladığın zaman zaten hangi düşüncen seni bundan alıkoyabilir? Yani bu bir deneyim. İnanılmaz bir deneyim üstelik. İçeride kendinde yapabildiğin zaman dışarıda da yapabilmeye başlıyorsun. Ya atıyorum istediğini elde edemediğinde sabırlı, hoşgörülü, yargısız kalabiliyorsun. Sinirlenmiyorsun gereksiz yere. Çünkü meditasyon için kullandığın beyin, gündelik hayatında kullandığın beyinle aynı. Meditasyondaki performansın ilerledikçe gündelik hayattaki etkilerini de o yüzden görmeye
Tabii ki.
başlıyorsun. Bu 2400-2500 yıllık Vipassana geleneğinde öğretilen vücut tarama tekniği var. Taramaktan kastım da dikkatini vücudunun üzerinde aşama aşama gezdirmek aslında. Bu 10 günlük inzivanın 4. gününde bunu yapmaya başlıyoruz. İlk 3 gün biraz böyle hazırlık mahiyetinde geçiyor. Burnun etrafındaki duyumsamalara odaklanıyorsun ki dikkatini tek bir noktada odaklamayı öğrenebilirsin. Böyle 5-6 santimetrelik, çok da geniş olmayan, çapı 5 santimi aşmayacak bir alana odaklanabildiğin ve orayı hissedebildiğin zaman bunu bedeninin her yerine ağır ağır taşımaya başlıyorsun ve gerçek bir Vipassana'da 4. gün başlıyor. Deneyime katılmadan şahit olmayı, vücut duyumlarına dikkatli, yargısız bir şekilde odaklanmaktan ibaret bir şey olduğunu nasıl anlatsam bilmiyorum. Gerçekten akıl almaz bir şey. Tarama deyince dikkatini bütün vücut boyunca hareket ettiriyorsun ve zamanla da bu 5-6 santim çapında alanlara odaklanabilir hale geliyorsun. Sadece vücut duyumlarını olduğu gibi fark edip kabullenmeyi öğreniyorsun. Herhangi bir şekilde onları değiştirmek istemeden, denemeden bile. Neyse olduğu gibi görmemiz gerekiyor. Çünkü bir noktadan sonra insan arzu etmeden de edemiyor. Ulan şurada bir hiçbir şey hissedemedim de, diye böyle can atıyorsun. Hayır, can atmayacaksın. Hissetmekle hissedememek birbirine muadili eylemler. Sen odaklanabildiğin müddetçe hepsi evli. Hatta odaklanamadığın aklına düşünceler üşüşüyor. O da okey. Tek yapman gereken dikkatini geri getirmek. Kendimize karşı merhametimizi asla yitirmeyeceğiz. Şimdi başının tepesinden başlayıp tüm vücudu tarıyorsun ve ayak parmaklarının ucuna kadar olan her yeri adım adım inceliyorsun. Yani çok sabırlı olmanı gerektiriyor bu. Herhangi bir duyumsamayı arzu etmeden ya da kaçınmak istemeden. Ki bu da yani günde insanın 20 kere falan duyması lazım biraz içselleştirmesi için. Herhangi bir duyguyu, hissiyatı arzu etmeden yahut kaçınmak istemeden. Ki bu ikisi bütün ızdıraplarımızın kaynağı. Yani bu iki kategori altında bütün acılarının toplanabildiğini fark ediyorsun. Bu ikisi sana sahip olan şeyler. Sen onlara sahip değilsin. Para kazanmak istiyorsun. Onaylanmak istiyorsun. Hani çok olağan insani gördüğümüz ihtiyaçlar belki bunlar. Ulaşmak istediğin her keyif, her statü ya da kaçınmak istediğin her acı. Vücut duyumlarını hisseder, kabul eder ve yargısızca onların geçici olduklarına şahit olabilirsen, bir duygu hissederken de, bir talepte bulunurken ya da kaçınırken de aynısını yapabilirsin. Burada bir parantez açayım. Burada bir düşünceden değil bir davranıştan bahsediyorum. Yani duyumların geçici olduğuna inanmanın hiçbir ehemmiyeti yok. Yani dediğim gibi işte vücut geliştirme hakkında istediğin kadar oku, ağırlık kaldırmasının faydası olmaz. Neye inandığımızın hiçbir önemi yok. Geçiciliği anladığımız illüzyonuna sahip olmak çok kolay. Ama o kadar kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Dördüncü günden itibaren yüksek kararlılık oturuşları diye çevirebileceğim bir oturuş var. İlk üç gün sana diyorlar ki ya yerde oturmaya alışık değilsin. Belin ağrıyor, bacağın ağrıyor. Hele ki bacak ağrısı inanılmaz. Yani ben 5 dakikada bir, 10 dakikada bir bacağımın konumunu değiştirmek zorunda kalıyordum. Yani hiçbir itiraz yok buna. Tabii ki bacağın ağrıyorsa değiştirebilirsin. Dördüncü gün yani Vipassana'nın esas eğitimine başladığımız zaman bizden şunu talep ettiler. Bacağınızın konumunu bir değiştirmeyin. Daha doğrusu elinizin de konumunu, sırtını yani hiçbir şekilde vücudunuzu hareket ettirmemeye bir çalışın bakalım. Hani yapabildiğin kadar hani 3-5 defa değiştirirsin ama takip eden seferinde 2 defa yapmaya çalış. Sonra 1 defa yapmaya çalış falan. Birkaç gün sonra ona da alıştık. Hiç kıpırdamadan oturmaya. 1 saat boyunca kılını kıpırdatmadan oturduğun zaman dikkatini yönetmenin ne kadar kolay olduğunu anlıyorsun. Ya şimdi bacağının konumunu değiştirmiyorsun. İnanılmaz bir ağrı olmasına rağmen. Ama bacaktaki ağrı da bir duyumsama değil mi abi? Çok belirgin bir duyumsama var orada. Vipassana'nın bütün meselesi zaten bu duyumsamalara odaklanmak değil mi? Sırası ona geldiğinde o ağrıya odaklan. Ağrıya odaklandığın zaman da geçici olmanın ne anlama geldiğini anlamaya başlıyorsun. Benim muhtemelen en büyük farkındalığım, uygulamaya döktüğüm daha doğrusu bu oldu. Ömrümde ilk defa ayağım karıncalanıyor. Ayağımın konumunu değiştirmiyorum. Normalde derhal değiştirirsin. Yani hiç yapmadığım bir şey. Ki ben tarikatlara marikatlara bir sürü şeye de katıldım. Yerde az oturmadım yani. Ama değiştirirdik bacağımızı. Böyle bir düsturumuz yoktu bizim. Böyle bir şartımız yoktu. Bu Budist gelenek içerisinde tamamen zihninin odaklanmasını kolaylaştırmak için yapıyorsun. Çünkü dikkatin dağılıyor. Bacağını değiştirdiğin zaman ağrıya odaklandığın zaman. Dikkat süremin zaten günden güne arttığına da şahit oldum. Ama vardığım en önemli farkındalık muhtemelen Açık ara farkla. Geçicilikten kastedilen şeyin dalgavari bir şekilde gelen ağrının olduğu. Ağrıyı biz çok sürekli bir şey olarak algılıyoruz. Hani süren bir şey. Gelip geçen bir şey değil. Hani orada var, bacağımın konumunu değiştirirsem geçecek. Ama şu anda sürekli olarak var. Halbuki şu anda bile sürekli olarak. Saniyenin onda birine indirgeyebileceğin şekilde dalgalar halinde geldiğini fark ediyorsun ağrı. Ve sadece ağrıya odaklanabildiğin zaman, onu zihninde çoğaltmadığın zaman ağrıyla olmak, ağrıyla bir arada olmak çok kolay bir hale geliyor. Benim en büyük farkındalığım onun dalga dalga geldiğini hissetmek. Ta baldırımın üzerinde bağdaş kurup oturduğum zaman inanılmaz bir ağrı oluşuyor. Yani 10 dakika olmadı 15 dakika içerisinde geliyor ve 1 saate sonuna kadar ben dakikaları sayıyorum. Ondan sonra ağrıyı kullanmaya başladım. Çünkü bu çok yaygın bir deneyim. Zaten herkes benimle aynı ızdırabı çekiyor. Ha, kimileri daha çok çekiyorlar. Vücutları çok müsait değilse böyle yerde oturmaya. Ben kesinlikle değilmişim. O yüzden benim öğrenecek daha çok şeyim varmış. Abi dalga dalga geliyor. Bak bunu nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum. Yani ne kadar açıklayabildiğimden emin değilim. Ama bunu fark ettiğin zaman gerçekten ızdırabın kaç misli azalıyor bilmiyorum. Ama eskiye kıyasla çok daha yönetilebilir bir hale geldi benim için. Ben akıl sır erdiremedim. Nasıl oldu oraya? En önemli kısmı da bu bence.
Ya
Dalga dalga
şey
geliyor. Parçalara ayırabiliyorsun. Analitik şekilde inceleyebiliyorsun.